Ayrım 13, sayfa 163. Ablam odaya girince saç tuvaletine ve aşırı makyajına karşın onu gene de çok yaşlanmış gibi gördüm. Neden ortakta yok oldun Sophie diye sordum. Ne yapmamı isterdin? Yine işsizim. Karaciğer hastalığı da beni fazla tedirgin etmeye başladı. Sosyal sigorta da kayıtlı olsaydım hastaneye gider tedavi olurdum. Oysa biz her zaman askıda gibiyiz. Anna da ben de sigortalı olamıyorduk. İyi bir doktora görünmelisin dedim yumuşak sesle. Görünmeliyim. Görünmeliyim. Bunları duydukça söyler misin parayı nereden bulacağım? Bir şey yaparız, bulmaya gayret ederiz. Yalnız sen Paris'e dikkat et, çok tava yiyorsun. Evet dedi öfkeyle. Bundan böyle pirzola ve bonfile yiyeceğim. İçim sebze oldu. O güneş görmeyen katta öldürecek beni vallahi. Anna gittiğinden beri kirayı da ödemiyorum. Aylar geçip gidiyor. Durumundan ben sorumluymuşum gibi sanki acısını öfkeyle benden çıkarmak istiyordu. Ona yardım etmek için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu söyleyince durum değişti. Dırdırı unutmuş, neşeli neşeli konuşmaya başlamıştı gene. Kollarını sallayarak sık sık yer değiştirerek coşkulu konuşuyordu. Sophie 50 yaşlarındaydı ama küçük bir çocuk gibiydi hala. Olgunlaşmamıştı. Çok alıngandı. Üstünlükleriyle kusurları birbirine karıştırırdı. Hem bulutlarda yürür gibiydi hem de bir bardak suda boğulurdu sık sık. Yalın şeyleri bileşik, bileşik şeyleri yalın çapı verirdi. Ve her işinde bir telsik olurdu. İki erkekle evlendi. Koca sahibi olamadı. 4 çocuğu oldu. Hiçbir yanında kalmadı. Köklü bir burjuva kızı gibi öğrenim gördü. Fransızca, piyano, şarkı öğrendi ama şimdi cahil bir gündelikçi gibi çalışıyordu. İlk kocası Evlambios bir sigorta şirketinin müdürüydü. Aynı zamanda kendisinin de işvereniydi. Kocası yaşça daha büyüktü ve onu çok kıskanırdı. Kendini kabul ettirmek için zorbaca baskılar yapmaktan da çekinmezdi. Bu nedenle durup dururken olaylar çıkarırdı. Ama kendine gelince de pişmanlık duyar, ağlar, içi içini yerdi. Sonra da her şeyi unutmasını, piyanonun başına geçip Ay Işığı Sonatını çalmasını veya Madame Butterfly'dan bir arya söylemesini isterdi. Kendisi de korkudan tüm isteklerini yerine getirirdi çoğu zaman. 3 çocukları oldu. Biri ölünce ev cehenneme dönmüş. Kocası gece yarısı uyandırırmış kendisini. Duygusuz olduğunu, çocuğu toprağın altında çürürken, kurtlar o güzel gözlerini kemirirken uyumaması gerektiğini söylermiş. Zamanla belki düzelir diye umarken Evlambios'un sinir krizleri daha da çoğalmış. Erkek kedileri bile kıskanmaya başlamış. Bürosuna giderken kendisini ve çocuklarını eve kapatır, üstlerine kapıları kilitlermiş. Yanlarına da yaptıklarını izlemesi için yaşlı bir kadın bırakırmış. Ama öğleyin eve döner, kuş sütüne varıncaya dek çeşitli yiyecekler getirirmiş. Ona güzel sözler söyler, armağanlar verir, çeşitli vaatlerde bulunurmuş bol bol. Sophie ise gerçekten temiz yürekli, hayat dolu bir kadın olduğu için hemen inanırmış ona, her şeyi unutur, yeniden neşelenirmiş, şarkılar söylermiş, kahkahalarla gülermiş. Ama kocası gene ansızın değişiverirmiş birden. Hoşuna gitmeyen bir sözcük, bir davranış filan bulur, yeniden evin altını üstüne getirirmiş. İşte böyle anlarda evdeki cansızlar bile tir tir titrerlermiş korkudan. Sophie bir ara onu gerçekten kıskandırmayı da düşünmüş. Bu amaçla tutmuş, kimselere haber vermeden genç, saf bir üniversite öğrencisi bulmuş. Ama bu şaka evliliğinin de sona ermesine neden olmuş. Tabii Sophie çok sarsmış bu olay. Mahkeme kararıyla kendisine kalan çocuklarına bile bakamayacak durumlara düşmüş. Bu nedenle de zaten durumu iyi olan kocası derhal çocukları yanına aldırmış ve Sophie'den tamamen uzaklaştırmış onları. Daha sonra geçim derdinden çalışmak zorunda kalmış Sophie. Ne ki çalışkanmış, namusluymuş ama pek de becerikli sayılmazmış. Bu yüzden de karşısına çıkan ilk erkekle yeniden evlenmiş hemen. Tam bir iş adamıyla. Yeni kocası yani bir garajda teknisyen olarak çalışırken becerikliliği sayesinde kısa sürede yükselmeyi başarmış, otomobil parçası tüccarı olmuş. Zenginleştikçe çevresine kendisini son derece zeki bir iş adamı olarak kabul ettirmiş ama pek de kültürsüzmüş. Üstelik o eski, sıradan sosyal durumunu da unutmak istermiş hep. Bu amaçla da sürekli sosyetik çevrelerle ilişki kurmaya çalışırmış. Zaten Sophie ile de sosyeteden biri olduğu için evlenmiş ya. Hatta evliliğini ailesinden bile gizlemiş bu yüzden. Evlendikten sonra da karısının her zaman süslü olmasını, sabah akşam dükkan dükkan gezmesini, terzilerden, güzellik enstitülerinden çıkmamasını istermiş. Her akşam da karısını koluna takar, gazino gazino gezermiş. Olmadık çılgınlıklar yapar, su gibi para harcarmış. Bütün bunların tek amacı da çevrenin hayranlığını kazanmak, herkesi kıskandırmak. Nitekim herkes Sophie'nin bu mutluluğunu konuşmaya başlamış kısa bir süre sonra. Bu evlilik ilk kocasından çektiği acıları unutturacak ona diyorlarmış sürekli. Gerek Sotiri gerekse ben bu iyimserliğe pek de katılmamış, benimsememiştik. Yani'nin davranışlarını yadırgıyorduk. Arada bir de olsa bize gelmelerinden de hoşlanmıyorduk doğrusu. Ama Sophie çok mutluydu. O işgal yıllarındaki büyük açlığa karşın bu mutlulukla bir de olan çocuğu doğurdu. Daha doğum evinden çıktığı günde nedense ortalıktan yok olmuş kocası. Tam 2 gün uğramamış eve. Heyecan, bir telaş, bir koşuşma, gözyaşları. Ta 3. günün akşamı acınacak bir halde dönmüş eve. Sakalı bir karış uzamış, iyice zayıflamış. Tıpkı korkunç bir hastalıktan yeni kalkmış gibi. Kadıncağız çocuğunu emziriyormuş. Hışımla varmış yatağın yanına. Orospu diye bağırmış birden. Günlerdir neredesin söyle, yoksa boğarım seni. Kocasının bu korkunç öfkesi, bu dengesiz sözleri karşısında dehşet içinde kalmış kadın. Tanrım bu adam ya çıldırmış ya da sarhoş diye geçirmiş içinden korkuyla. Ama ikincisine inanmak istediği için de soğukkanlılığını yitirmemeye çalışarak sakin, mantıklı, ağır ağır konuşmuş. Doğum kliniğinde olduğumu unutacak kadar sarhoş musun yoksa yani demiş. Seveceğin seveceğin. Gene eski arkadaşlarınla mı buluştun yoksa? Gerçekten de adamın öfkesi geçivermiş birden. Sessizce gitmiş bir sandalyeye çökmüş. Üzgün, korkulu, büzülmüş kalmış. Sütü zehir olmuş Sophie'nin. Hemen kesmiş emzirmeyi. Çocuğu aç aç salıncağa yatırmış ve fırlamış kocasının yanına gitmiş çökmüş. Sevgi dolu sözler söylemiş kulağına pısır pısır. İçkiye dayanmadığını, artık içmekten vazgeçmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış. Bir şizofrenle evlendiğini nereden bilsin? Meğer bir şizofrenle evlenmişmiş. Kocası birkaç gün sonra da bu kez çocuğu annenin büyüsünden kurtaracağım diye kadıncağızı bıçakla doğramaya kalkışmış. Sophie aklını yitirecekmiş az daha. Gece yarısı çocuğu kucakladığı gibi yarı çıplak karanlık sokaklarda rastgele çılgıncasına koşmaya başlamış. Korkudan sesi de kesilmiş. İmdat diye bağırmak istemiş ama sesi de çıkmamış bir türlü. Tam 8 ay. Çocuğu kucağında korkuyla kapanmış kalmış eve. Üstelik yalnız kocası da değil. Bir süre sonra kendisine aklına salınan öz kardeşleri de tehdit etmeye başlamamışlar mı? Hasta kocasının servetini ne yapardı ele geçirebiliriz diye olmadık baskılara, oyunlara girişmişler. Çıkar düşüncesiyle sanki çıldırmış hepsi. Bayağılaşmış, hayvanlaşmış. Deli koca evin çevresine dolandırıp yakışıksız şeyler mi yaptırmamışlar, olaylar mı çıkartmamışlar? Hatta sahip oldukları garaja Almanlar da girer çıkarmış. Onlarla da işgalcilerle de işbirliği yapmışlar. Kız kardeşlerini, seni Almanlara ihbar ederiz, direnişçilerle olan yakınlığını açıklarız diye tehdit bile etmişler. Seni de ananın da SS'lere teslim ederiz demişler. Biz Sophie'den yanaydık tabii ama bu gibi durumlarda kimse kimseye yardım edemiyordu. Anna dağa çıkmasını önerdi ona, böylece izini kaybettirebilirdi. Ama Sophie çocuğunu düşünerek kabul etmedi bu öneriyi. Fakat bir süre sonra kocasından ayrılmış, hatta çocuğunu ona vermeyi bile kabul etmiş. Bu acılara katlanamayan annesi ise kısa bir süre sonra öldü. Ne var ki eski kocası bir gün gene ortaya çıkıverdi birden. Çocukları için onunla yeniden birleşmeyi de çaresiz kabul etti Sophie. Eski kocasına olan duyguları değişmişti. Ona bağlanması düşünülemezdi bile. Ama Sophie'de her konuma kolayca ayak uydurma yeteneği vardı. En yakınını da yitirse, bütün servetini de yitirse, yine yaşamını eskisi gibi sürdürebilirdi. Büyük sarsıcı olaylar değil de küçücük önemsiz olaylardan trajediler yaratırdı yani. Hayatındaki bu rahatlama çok da uzun sürmedi ama. Kocasından boşandıktan sonra çocuklarının bakımını üstlenen Alman Fräulein'i işte o günlerde o karanlık ülkesinden geri döndü nedense. Üstelik bu kez patronun her türlü isteğine de yanıt veren basit bir mürebbiye de değildi artık. Çünkü şimdi Yunanistan'ın patronu Almanlardı ve kadın bundan yararlanmaya kararlıydı. Gerçekten başardı da. Evlenmiyoruz bu kez onunla evlendi. Sophie yine yoksul, yapayalnız, bu kez annesi de yoktu artık. Tek başına sokakta kala kalmıştı. Birkaç aylığına bize geldi. Daha sonra Anna'nın yanına gitti. Anna, onun değerini bilen belki de tek insandır. Öğütlerde bulunacağına bir takım işler verdi ona. Oysa ben hala erginleşmemiş küçük bir kızmış gibi öğütler verirdim kadına. Şuraya git, şuraya gitme, davranışlarını kontrol et, gelişi güzel konuşma, süslenme, taktığın şu küpeleri derhal çıkar derdim sık sık. Anna ise onu kendi yaşam koşullarına alıştırabilmek için çaba harcardı. Sophie de ona yardımcı olabilmek için canla başla çalışırdı. Kimi zaman ikisi de yarı aç, yarı tok bir fincan çay, biraz yoğurt da geçirirlerdi günlerini. Ama Sophie hiçbir zaman yakınmamıştır. Anna'nın bütün isteklerini yerine getirmiştir. Ama dikkat etmiştim, bana karşı davranışları çok değişikti. Sanki içtenliğime inanmazdı. Armağan ettiğim takıları, hatta verdiğim cep harçlıklarını alırken bile hep kuşkuluydu ve içindeki kuşkuyu da gizlemezdi. Oysa ben öyle çok seviyordum ki Sophie'yi, acıyordum. Her zaman kolluyordum onu, hep yardımcı olmaya çalışıyordum. De ki, şu soğuk ve sevimsiz, erdem dolu öğütler verme huyum yok mu? İşi o bozuyordu işte. İç savaşın ilk yıllarında Anna onu bazı işlerine aracı olarak kullanmıştı. Fakat sonra araları açıldı. Aralarındaki bütün ilişki koptu. Sophie fikir değiştirmeye başlamıştı galiba. Hayat mı bu sizinki? İdeoloji sizi mahvetmiş. Siz dünyayı kurtarmak istiyorsunuz ama dünya size olan borcunu olmadık nankörlüklerle ödüyor demişti bir gün Anna'ya. Dünyanın bu işte ne suçu var ki Sophie demişti Anna'da. Ne suçu mu var? Açlıktan nefesi kokanlar komünizm tehlikesinden söz ediyorlar. Görmüyor musunuz? Üstlerindeki başlarındaki bitlerden de olacaklar diye korkuyorlar sanki. Bizim mahalleli dindar bir kadın geçen de evinin avlusuna sığınan bir genci polise ihbar etti. Bunları mı halk diyorsunuz siz? Beyinsiz bir kadının olumsuz bir davranışına bakıp da halkı yargılamaya kalkma sakın. Her gün kurşuna dizilen, işkencelerden geçirilen, zindanlara doldurulan bu çocuklar kimin çocukları peki? Sen hala yakından tanıyamadın mı bu halkı? İşgal yıllarını anımsasana. O zamanlar başkaydı ama şimdi her şey bozuldu. Çığırından çıktı. Görmüyor musun? Bölündük. İdeoloji ulusal bir şey değil. Açlık da. Tanrı'nın gönderdiği doğal bir afet değil. Baksanıza. İyiler için her şey bol. Bolluk var. Boşuna çabalarınız boşuna. Hala ne bekliyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir şey beklemiyoruz. Kendimiz için beklediğimiz bir şey yok. Amacımız gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bu değişimi gerçekleştirmek. Hep bu güzel sözler. Ama bu sözleri söyleyenler de azaldı artık. Bunlara hala inananlarsa daha da az. İnsanlar baskıdan, terörden bıktı, usandı. Geçmişteki yiğitliklerini bile saklamak için gizli bir yer arıyor herkes. Görmüyor musunuz? Canlarını kurtarmak için birbirlerine bile ihbar etmeye başladılar. Çoğu da kuyruğunu bacaklarının arasına sokup pısmış. Hala mücadeleyi sürdüreceğiz diyen sadece sizin gibi birkaç enayi kaldı. Tabii bilmiyor muyum? Bu söylediklerim hiç hoşunuza gitmiyor. Yakışıksız sözler bunlar ama hiç olmazsa bunu anlayabilmişsin. Tabii anlıyorum, hem de çok iyi. Ama ne ki içimde gene de bir kaygı var. Ah o küçük. Nerelere gitti? Nerelerde geziniyor acaba? Sonu ne olacak? Yazık, çok yazık. Kaldığı yeri haber verse hemen gidip görmek istiyorum. Öyle çok göreceğim geldi ki.
Evimi geri almayı başardım. Hala inanamıyorum. Çok pahalıya mal olmuş bir başarı. Evime yeniden ayak bastığım an uzun yıllardan sonra vatanına dönen bir gurbetçinin duyduğu heyecanı duydum tıpkı. Hemen o büyük pencerelere koştum. 7 yıl boyunca evimin önünden geçerken pencerelere bakar, onlara sahip olanları öyle kıskanır, öyle kıskanırdım ki. Önde iki yanı kavak ağaçlı uzun yol, geride bazen saydam ışıklara boğulmuş, bazen güneşin batarken ardından bıraktığı karanlık sislerin içinde bir şölene dönüşmüş, huzur verici bir düş gibi büyük bir kaya parçası Akropol. Giderken ardımda bıraktığım eski hülyalarımı, duygularımı bu pencerelerde yeniden bulacağımı ummuştum. Dairemi de tıpkı eskisi gibi her şey yerli yerinde bulmak isterdim. Ama nerede? Aynı suda iki kez yüzmek olanaksız. Kendimi yenilemek zorundayım. İşte ilk büyük adımı atmıştım. Evime dönüş, normal hayata da dönüştü aynı zamanda. Seçimler gibi. Bunları düşününce birden bir iyimserlik bürüdü içimi. Şarkı söylemeye başladım. Bir yandan da işe koyuldum. Ama ikide bir ara veriyor, Sotiri'ye olur olmaz içimi döküyordum. Söylediklerimi hiç itiraz etmiyordu ama o. Hep, tamam diyordu, yaparız diyordu, satın alırız, ısmarlarız. Bir ara, hangi paralarla satın alırız, hangi paralarla ısmarlarız diye sordum. Para mı? Doğru. Bu aptal parasal sorunu hiç düşünmemiştim. İkimiz de güldük. Ama ben bir çözüm buldum dedim. Büyük bir sürprizim var, göreceksin. Bu bir mücevherdi. Teyzemden bana miras kalmış, pahalı bir şey. Üzerinde nohut büyüklüğünde iki pırlanta taşı olan küpe. 200 altın liradan fazla değeri olduğunu tahmin ediyorum. Çok mücevher satmıştım ama bunları saklıyordum. Değerleri büyüktü. Tam bir burjuva çocuğu olan teyzemin bu değerli mücevherleri niçin kalın kumaştan yapılmış bir torbanın içinde sakladığını hiçbir zaman anlayamamışımdır. Ama ben de aynı şeyi kullandım. Aynı torbada sakladım. Torbamı mücevherlerimden birini satmak zorunda kaldığım zaman ancak hatırlar, gider çıkarırdım. İşe yarıda kesip hemen gittim, torbayı buldum, getirdim, içindekileri yatağın üzerine döktüm. Ama pırlantalar yoktu. Her yeri didik didik aradım, yatağın üzerine baktım. Torbanın içine elimi soktum, araştırdım. Gidip torbayı gizlediğim dolaba da baktım ama küpeler yoktu. Bir türlü inanamıyordum, aramayı sürdürdüm. Artık ne yaptığımın da farkında değildim galiba. Elime ne geçerse fırlatıp atıyordum yere, bar bar bağırıyordum. Soteri geldi. Bu kez birlikte sakin sakin dikkatlice aramaya koyulduk. Dediğine göre sinirli olduğum için küpeleri bulmakta güçlük çekiyormuşum. Hatta işi şakaya bile vurdu. Ermiş asizlerden birinin küpeleri bulabilmemiz için yardımcı olabileceğini söylemeye başlamıştı. Peki ne oldu bu küpelere? Yer yarıldı da içine mi girdi? Dedi. Hayır, yer yarılmadı dedim. Birinin cebi açılmış kuşkusuz. Ama kimin cebi? Hiçbir sonuca varmamıza yaramayan bir dolu boş kuşkular. İşin içine polisi sokmayı düşünemezdik tabii. Ümitsizliğe kapıldım. Ağlamaya başladım. Birkaç yıl önce koca bir serveti sokağa atan sanki ben değilmişim gibi. O anda kapı çalındı. Mirto gelmişti. Sevindim. İçimi dökecek birini bulmuştum. Ama daha ağzımı açmaya kalmadan o kucağıma atıldı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mema vurulmuş Katerina dedi. Mema mı vurulmuş? Aklın alamayacağı bir şey ama gerçek. Üstelik ateşkesi birkaç saat kala vurulmuş. Babası da ailesinden bir yıl boyunca gizlemiş. Kız bu acısının ucunu kimden, nasıl alabileceğini, kime karşı gelmesi gerektiğini, kimi lanetleyeceğini bilemiyordu. Biz kimseye dokunmadık ki diyordu. Hiçbir şeye karışmadık. Evimizi kurmaktı tek amacımız. Ah Mirto, savaşın mutluluğa saygısı olur mu hiç? Milliyetçi misin? Enternasyonist misin? Tarafsız mısın? Sormaz. O geceyi birlikte geçirdik. Sabaha dek Memo uyandık. Daha 20 yaşındaydı ve pisi pisine yok olup gitmişti. Şimdi bize bağlı binlerce genç de hükümet ordusunda hizmet etmek zorunda kalmıştı. Ama isteksiz katılmışlardı savaşa. Çoğu kez kendilerini bile savunmazlardı. Cephe değiştirmek, karşı tarafa geçmek için fırsat kollarlardı hep. Ve bu fırsat çoğu zaman intihar demekti. Memo'nun ölümü böyle olmuştu kuşkusuz. Konuyu değiştirmek için bile o akşam küpelerimi yittiğini söyleyemedim. Oysa Mutsuz Sofya'ya yardımcı olabilmek için paraya öyle çok gereksinmemiz vardı ki.